Ayrım 8.
Yeniden Göztepe, İzmir. Yeniden amcasıyla uzun yürüyüşler. İkili sessizlikleri içinde. Bu yürüyüşleri sanki yalnızca düşünmek için çıkıyorlardı. İkisinin de ortak özelliği devamlı düşünme eylemi içinde olmalarıydı. Biri sanayi mektebi, ikisi St. Louis Lisesi mezunu iki genç. Amca yeğen olmaktan çok fikirlerden oluşan engin bir dünyanın yurttaşlığını paylaşıyorlar. Bunun tadını damla damla çıkartıyorlardı. Bazen körfezin sisli sabahlarında bakışları karşı kıyıların ötesine, ufka yahut Çatalkaya'nın doruklarına çevrilmiş olarak kısa konuşmalar yaparlardı. Çoğu kez ilk soruyu yeğen sorardı. Seferberlikte askere alındığında okulu bitirmiş miydin? Hayır. Peki nereden aklına geldi kamyonları tanka çevirmek? Basit bir düşünme meselesi. Keşif meşif değil. İnsanlar böyle matrak adlar takıyorlar. Düzenli metodik düşünmeye. Böylece bu eylemle kendileri arasında aşılmaz bir set çekiyorlar. Sanki düşünmemek bir kedermiş, kadermiş gibi. Düşünmeyi hayatlarından soyutlayarak yaşıyorlar. Bak ne derlerdi sana, hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Huda yinabit. Tanrı'nın ektiği. Yani senin bütün çabaların, gayretlerin ortada yok da bir sihir büyü var sanki. Neden böyle yapıyorlar dersin? Düşünmem gerek. Amcası kahkahayı patlatıyor. Nesini düşüneceksin? Onlar düşünmek zahmetinden kurtulmak için bunu yapıyorlar. Bitkisel bir hayatın uyuşukluğundan kara toprağın üzerinde solucanlar gibi kıvranıp durarak yaşasınlar diye. Öyle uyuşuk, öyle aptalca. Peki neden kabul etmediler? Neyi? Kamyonları tanka çevirme projeni. Ben çizimleri daha ayrıntılı yapmalıydım. Oradakiler anlamadılar. Ama eminim bu çizimleri eğer yırtıp atmadılarsa bir gün mutlaka birinin işine yarayacaktır. Hem de çok. Galeno'nun mermiler üzerindeki araştırmalarının topçuluğun ilerlemesindeki katkısı gibi. Yani önce mesele şu, iş nedir? Bu işi çözmek için ne yapmak gerekir? Yaz uzayıp gidiyordu. Sıcaklar iyice artmıştı. Sonunda Ağustos ortalarına doğru biraz rahatladılar. Evin altındaki loş aralıkta amcasıyla birlikte denize de gidebilecek bir bisiklet yapmaya çalıştıkları günlerdeydi. Evin arkasındaki denize bakan bu aralığı bazı komşular kayıkhane olarak kullanıyordu. En sıcak günlerde bile rüzgar bir yandan girer öte yandan çıkardı. Ellerinde kıl testereler kontraplaktan flatörler kesiyorlardı. O sırada babası geldi. Dudaklarında alaycı bir güleyişle onları bir süre izledi. Ne yaptıklarını sordu. Amcası da anlattı. O anlattıkça babasının alaysamalı gülüşü kayboluyordu. Hatta bir iki noktada kendi düşüncesini söyleyerek yardım etmek istedi. Sonra sigarasını söndürdü. İzmirit'i ayağı ile çakılların arasına gömerken heyecanını bastırmaya çalışarak "Cahit," dedi, "haberin var mı?" Cahit hala elindeki parçayı kesmeye çalışıyordu. Neden? Maarif Vekaleti yurt dışında eğitim için burslu öğrenci gönderiyor ya. Evet, İzmir Sultanisi de seni aday göstermiş. Bu büyük bir müjdeydi, onur veren bir müjde. Onların evinde kendi aşağılık dürtüleri nedeniyle başkalarını hor görmekten kaynaklanan kibir her zaman kapının dışında tutulmuştu. Yurdunun yurttaşlarını insanları sevmekten kaynaklanan, insanın kendisine olan öz saygısından doğan gurur onurlu hayatlarının baş tacıydı. Alçak gönüllü ama onurlu insanlar, insanlık ailesinin evladı olabilirlerdi. Kibirliler ise bu büyük insanlık ailesinin köklerini kemirmeye çalışan parazitlerdi ancak. Bu değer yargısı Cahit'e bütün yaşamı boyunca ışık tuttu. Ordinarius profesör olduğu yıllarda bile yolda rastladığı üniversite çalışanlarını, öğrencilerini emekçi bir şoför gibi okula taşıdı. Bildiğini iyi bilen, bilgisinden emin olan ama bilmesi gereken çok şey olduğunu da unutmayan gerçek bilim insanının engin gönüllülüğüydü bu. Bu büyük müjde de evlerinde sevinçle karşılandı. Bundan onur duydular. Ama acaba nasıl bir sınav yapılacaktı? Sınavı aşabilecek miydi? Temeli kültür olarak tanımlanan genç cumhuriyetin kıt kaynaklarından onlara da bir burs düşebilecek miydi? Maarif Vekaleti hesabına Fransa'da okuyarak öğretmen olması için burs verildiğini bildiren yazı ellerine geçtiği gün amcasının flatörlü bisikleti ilk denemede denizde yitip gitmişti. Ama kimse bunu önemsemiyordu. Herkes Cahit'in sınavı kazanan 30 kişiden biri olmasının sevinci içerisindeydi. Cahit flatörü bisikletten neyin ayırmış olabileceğini düşünüyordu. O akşam evlerinde küçük bir kutlama yapıldı. Yemek masasına otururken amcasının kulağını eğilerek usulca sordu. Civataları iyi sıktığından emin misin? Amcası ciddiyetle başını salladı. Ancak duyabildiği sesiyle, "Onun çaresini bulacağım, sen merak etme," dedi. Sonra sesini yükselterek sürdürdü. "Bana kalırsa siz Darülfünun'da Gazi'nin yapmayı düşündüğü reform için dışarı gönderiyorlar. Bak dikkat et, senin dışındakileri vilayet üniversitelerine gönderiyorlar. Bir tek sen Sorbon'a gidiyorsun." Son sözlerini babası da duymuştu. "Evet evet, Sorbon'a," dedi. Sonra dikkatle tadını çıkara çıkara sütlacını kaşıklamaya devam etti.